Bazen yapılan çok büyük hatalar yine de sizin şansınızın kapısını açabilirler. Bu gördüğünüz kaza fotoğrafı işte bunlardan bir tanesi. Bugün sizlere çok ilginç bir kazayı anlatacağım. CRM açısından gerçekten çok büyük dersler alınması gereken bir kaza. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizleri tam 25 yıl öncesine kadar götüreceğim. Temmuz sıcak günlerinden 2000 yılında Almanya'nın o zamanki en yaygın, en popüler hava yollarından bir tanesi olan Hapag-Lloyd, Anya'yı, Konya'yı nasıl anlıyor onu anlatacağım sizlere. Firma aslında bir gemicilik firması. Gerçekten de konteynerlerle dünyada yük taşıyan önde firmalardan bir tanesi. Ancak 78 yılları civarında, 70'li yılların ortalarında havayolu kurmaya karar veriyor. Özellikle kendisinin işlettiği veya brokerlığını yaptığı, taşeronluğunu yaptığı kruz gemilerinden gidecek gelecek yolcuları meydanlardan, değişik meydanlardan taşıyıp onları gemilerine götürüyor. Gemilerden gelenleri de özellikle de Almanya'ya geri uçuran bir havayolu olarak ortaya çıkıyor. Ama 2000 yılına geldiğinde tatilcileri uçuran charter havayolunu olmanın dışında aynı zamanda zaman zaman tarifeli seferler yapan da bir havayolu bünyesine giriyor. İşte bu zamanlarda da yaklaşık 7 tane Airbus 310 uçağıyla tanışıyor bu firma. Airbus 310'un özelliği, ki Türk Hava Yolları da en önemli müşterilerinden bir tanesi, hem 200 modelini hem de 300 modelini zamanında uçurmuş bir havayolu. En güzel özelliklerinden bir tanesi az yolcu miktarıyla ama yine de geniş gövde konforuyla yolculuk yapmanız. Ben Türk Hava Yolları'nın Airbus 310'larıyla bayağı bir seyahat ettim. Hatta Amerika'ya ilk gidişim de onlarlaydı. Bu konuda bir video da yapmıştım. İsterseniz burada onu izleyebilirsiniz. Neyse, konumuza geri dönelim. Anya'dan kalkan ve daha sonradan olayın sonunda, uçuşun sonunda Anya'yı, Konya'yı anlayacak olan bir ekipten bahsediyoruz. Aslında burada hiçbir sorun yok. Her şey normalde planlandığı gibi gidiyor ve bir anda kalkış sonrasında kaptan uçan pilot olduğu için first officer'a gear up, yani iniş takımlarını yukarı komutunu veriyor. Ondan sonra first officer iniş takımlarını yukarıya doğru çeken kolu yukarı doğru hareket ettirdiği zaman işte burada bir uyarı alıyorlar. Bunlardan bir tanesi iniş takımları kapaklarının tam kapanmadığı yönünde, diğerinin de iniş takımlarının güvende olmadığı yönünde. Bu durumda yapılması gereken en basit akla gelen şeylerden bir tanesi gear'ı, yani gear handle'ı, yani iniş takımları kolunu aşağıya indirip ondan sonra tekrar bunların yerinde olduğunu teyit edip sonra tekrardan yukarı almak olabilir. Prosedürlerde bu herhangi bir şekilde yazılsa da yazılmasa da insanın ilk aklına gelen şeylerdendir bu, ki zaten onlar da bunu yapıyorlar. Ve inanır mısınız, tam 4 kez yapıyorlar. Bir defa denedik, olmadı. İkinci defa deneyelim, olmadı. Dördüncüsüne kadar olayı zorlamak nedendir bilemiyorum ama sonuçta dördüncüsünün sonunda da başarılı olamıyorlar. Uçak aslında eski bir uçak değil. 11 yaşında, Hapag-Lloyd'dan filosuna girdiğinden bu yere 11 yıl geçmiş ve bunun arkasından da uçak 43 bin saate yaklaşık bir uçuş saatinde uçmuş. Tipik böyle bir hava aracının normalde olabilecek 11 yıl civarında yaşayacağı uçuş saatlerinden bahsediyoruz. Ne çok fazla ne de çok az. Uçağın bakımları tabii ki Alman tekniğinde yapılıyor. Yapılan genellikle de bazen de Lufthansa'ya veriyorlar. Lufthansa tekniğe veriyorlar bunların bakımlarını. Ve aslında burada bakımlarda bir sorun olmamasını düşünüyorsunuzdur tabii. Şimdi iniş takımları aşağıda kaldıktan sonra yapmaları gereken şey nedir? Belki de Hanoi'ye geri dönmeleri gerekiyordur, değil mi? Girit'ten kalkınca. Çünkü sonuçta Hanover'e kadar gidecekler bu arada. Hanover'e kadar geniş takımları açık bir vaziyette gitmek, hatta orada unsafe, güvenli değil yazısı yazarken veya işte ışığı yanarken bunun o kadar uzun bir süre uçamayacağını belki de tahmin ediyorsunuzdur. Bunu yapmıyorlar. Diyorlar ki tamam, biz Almanya'ya devam edelim. Ve işin ilginç tarafı, burada normalde planladıkları irtifa olan 31 bin fite kadar çıkıyorlar. Bu neden önemli? Birazdan oraya geleceğiz. Şimdi iniş takımları neden içeriye alınıyor uçaklarda? Çünkü gerçekten gövdenin altında koskocaman böyle iniş takımları uçağın gövdesinden saktığı zaman uçaktaki sürtünme katsayısını son derece müthiş bir şekilde arttıran şeyler. İşte onları içeri alıyoruz normal uçaklarda ki gövdenin aerodinamik yapısı çok çok daha iyi olsun. Biz yeteri kadar gidelim diye. İsterseniz gelin ekibe bakalım. Ekip çok ilginç. Neden diyecek olursanız kaptan, böyle tam bir Alman kaptanın adı var. Adı Wolfgang Armiger. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ama 56 yaşında 23 bin saat uçuş saati var. Değişik hava yollarında uçmuş ve o zaman hava yolunda uçan en kıdemli, en uçuş saati fazla olan kaptan. Şimdi bu konuda bir takım sıkıntılar olabilir çünkü daha önceden işlenmiş kazalarda da bu tür bazı çok deneyimli pilotların insanları ne kadar kötü bir şekilde yönlendirdiklerinin örneklerini görebilirsiniz. First Officer ise bunun tam tersi. Yani kaptan bu kadar deneyimli filan. First Officer'ın sadece 200 saati var uçakta. 2800 saat civarında bir toplam saati var. Ve yavrum bebe daha 25 yaşında. Belki de hava yoluna gireli gerçekten de çok kısa bir zaman olmuş. İşte bu kadar bir kalibre farkı olunca sol koltuk ve sağ koltuk arasında CRM de eğer iyi yapılmıyorsa birazdan anlatacağım olaylar sizin başınıza gelebiliyor. Uçak kalktıktan sonra biraz evvel anlattığım gibi 31 bin fite kadar tırmanıyor. Diyor ki kaptan First Officer'a, çünkü kendisi aslında bu işleri yapmakla görevli, pilot monitoring olduğu için, şirketi ara, bir teknisyenle konuşalım, bakalım bize ne önerecek bu konuda. Çünkü kaptan da First Officer da biliyorlar, iniş takımları açık olarak uçtukları takdirde yakıt tüketimlerinin çok çok daha fazla olacağını. Bilmedikleri çok önemli bir konu ise ne kadar fazla olacağı. İşte bu yavaş yavaş bu problem bu uçuşta kendisini göstermeye başlıyor. Önce daha Yunan hava sahasındayken First Officer diyor ki ya diyor biz galiba Hanover'e kadar yetişemeyeceğiz diyor. Bu sırada HF radyosundan, yani high frequency, dünyanın her tarafında duyabileceğiniz radyodan değil, başka radyodan, VHF radyosundan Stockholm Radio'yu arıyor. Şimdi bir parantez açalım. Stockholm Radio denilen bir firma var. Bu Stockholm'de mi tam olarak bilmiyorum. Belki de öyledir. Ama bu dünyanın her yerinde arayabileceğiniz, VHF frekanslarından arayabileceğiniz bir servis. Bu sizin hava yolunuzun işletme merkeziyle bağlantı kurmanızı sağlayan VHF, yani her zaman kullandığımız, radyolara kullandığımız frekansları kullanarak bağlantını sağlayan bir şey. Ama çok da verimli değil çünkü biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz, VHF için önemli olan sizin vericiyle alıcı arasındaki görüntünüzün bir olması. Yani araya bir şey girdiği takdirde, bir dağ girdiği takdirde veya alçak irtifada uçuyorsanız o zaman siz çok iyi bir iletişim sağlayamıyorsunuz. Burada ikinci bir metot devreye giriyor ki bunu hala biz normal anlamda kullanıyoruz. ACARS denilen bir sistem var. ACARS'ın açılımı Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Yani işte sizin bir takım bilgilerinizi şirkete otomatik olarak veya siz istediğiniz takdirde anlatıyor veya sizin istediğiniz bir takım bilgileri size sağlıyor. Gidilecek meydandaki hava durumu, işte isterseniz ki biz de öyle yapıyoruz, iniş kalkış performans hesaplamalarını ACARS üzerinden alıyoruz. Bu güzel bir alet fakat kısıtlı bir alet. Neden diyecek olursanız, şöyle söyleyeyim, biz artık bugün cep telefonu teknolojilerine o kadar alıştık ki cep telefonuna konuşuyoruz, konuştuğumuzu tekst olarak yazıyor, ondan sonra karşı tarafa yolluyor. Hatta konuştuğunuzu düğmeye basılı tutarsanız bu sefer ne yapıyor? Sesinizi kaydediyor, karşı tarafa yolluyor. İşte bu kadar gelişmiş bir sistem değil. Şöyle söyleyeyim, biraz Nokia'nın eski telefonlarından hallice, belki de birazcık BlackBerry'ye benzeyen bir sistem. Yani tuşlara teker teker basarak sizin havayolu merkeziyle iletişime geçmenizi sağlıyor. İşte bu kadar antika bir sistemi kullanarak First Officer havayolunun merkezine ulaşmaya çalışıyor. Diyor ki biz böyle böyle bir durum yaşıyoruz. Şu an 31 bin fitteyiz ve bize Hanover'e gidemeyeceğimizi tahmin ediyoruz ama gidebileceğimiz bir meydan önerin diyor. Dispatcher, uçuş harekat uzmanı, bir takım konuşmalar sonucunda diyor ki tamam, Hanover'e gidemezseniz Münih'e gidin diyor. Bunu neye dayanarak yapıyor? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Kaza raporunda da buna dair bir bilgi verilmemiş ama işte Münih daha yakındır vesaire diye kabul görülüyor. Bunun tabii başka bir sebebi daha var. Havayolu işletme açısından da düşünüyor olayı ve diyor ki biz Münih'te bir uçak bulundururuz. Bunlar Münih'e inerler. Yolcuları alırız bu uçaktan. O uçağı teslim ederiz. Ondan sonra onlar da Hannover'a uçarlar diye düşünüyorlar. Olayın işletme yönü onları birazcık daha çok fazla ilgilendiriyor. Bu konuda da suçlayamazsınız şirketi. Sonuçta kendi itibarı vesaire vesaire söz konusu. Daha sonra bizim her uçuşta yaptığımız gibi ki bu 4,5 saatlik planlanan bir uçuş. Birinci saatin sonunda bir yakıt harcama değerlendirmesi yapıyor First Officer. Tekrar söylüyorum, kendisi Pilot Monitoring, onun görevi. Ve burada ilginç bir nokta ortaya çıkıyor. Bir saat boyunca yakması gereken yakıtın iki katını yakmış durumda. Bunu ortaya çıkarıyor ve diyor ki kaptana. Kaptanım, biz burada yakmamız gerekenden iki kat fazla yakıt yaktık. Bu şekilde giderse biz Münih'e de varamayabiliriz diyor. Kaptan direkt Münih diye o sırada FMS'e girmiş. FMS'teki verilerde diyor ki işte biz indiğimizde 6.9 ton yakıtımız olacak. O yüzden hiçbir sorun olmaz. Bilgisayar bana bunu söylüyor. Hataların aslında silsilesi, işte en büyük bir tanesi de burada kaynaklanıyor. Bir parantez daha açalım. Biraz teknik bilgi verelim. Sizin FMS, yani Flight Management System veya Flight Management Computer size nasıl bilgi verir biliyor musunuz? Yakacağınız yakıt miktarını nasıl belirler? Her şeyden evvel uçacağınız irtifada belirlenen bir takım kıstaslar vardır. Sizin o uçuş irtifasında ne kadar yakıt yakacağınızı harcadığınız motor gücüne göre belirler. Bunun üzerine de kaba taslak anlatıyorum size. Etraftaki rüzgar, kafadan rüzgar alıyorsanız tabii ki daha çok yakacaksınız. Ya arkadan rüzgar alıyorsanız daha az yakacaksınız anlamında bir takım hesaplamalar yapar. Ve bu aslında parametreler olarak girilmiştir FMS'e. Bunlar FMS'in programlamasında yüklenen veriler. Bunun sonucunda size ineceğiniz meydanda kaç litre, kaç ton, kaç pound yakıt sahibi olacağınızı belirler. İndiğiniz meydanlarda da aslında sizin en azından bir 45 dakikalık bir yakıtla inmeniz gerekir. Kurallar bunu gösterir. Dolayısıyla hiçbir uçak havaalanında varacağı noktaya indiği zaman böyle hani hiçbir yakıtı kalmamış şeklinde inmez. Kapa parantez. Şimdi burada ilginç şeyler olmaya başlıyor. First Officer diyor ki bakın diyor biz diyor hesaplayamadık. O zaman kaptan diyor ki biz buna bir bakalım diyor. Kitaplarda böyle bir şey var mı? E tabii o zaman iPad'ler falan yok. Koca koca kitaplar var. Airbus'un manuellerinden bir tanesini alıyor. Orada bir grafik var. O grafiğe bakarak diyor ki bakalım diyor biz burada 31 bin fitte iniş takımları açık vaziyette ne kadar yakıt yakarız diyor. İşte bakıyorlar ki ondan sonra 31 bin fite kadar gelmiyor bile o hesaplamaların grafiği. Dolayısıyla ondan da yararlanamıyorlar. E peki neyi kullanacaklar bu durumda? Bu sanki birazcık şeye benziyor. Hani gidersiniz arabanızda yakıt azalır, ibre yavaş yavaş döner. Ondan sonra da ışık yanar ya yakıt almak için, mazot veya benzin. İşte ondan sonra kaç kilometre gider arabanız? Hiç bunu denediniz mi? Bakalım ne kadar gidecek diye. İşte maalesef arabada yapmayacağınız şeyi siz uçakta yapmaya başlayınca kaptan olarak ya tamam o zaman bakarız filan şeklinde olayı üstün körü bir şekilde savıyor. First Officer diyor ki bu doğru değil diyor. Tekrardan bakıyorlar. Viyana'ya gidelim o zaman diyorlar. Münih'te inmektense Viyana birazcık daha yakın bir yer. Tabii bütün bunlar olurlarken First Officer diyor ki kaptanım niye acil durum ilan etmiyoruz diyor. Kaptan da Wolfgang ya ne gerek var canım filan diye iki defa First Officer onu uyarmasına rağmen maalesef kaptan acil durum ilan etmiyor. Bu sırada bütün bu tartışmalar, bütün bu hesaplamalar vesaire vesaire olurken yaklaşık 80 kilometre güneyindeler Zagreb'in. First Officer diyor ki bence acil durum ilan etmeliyiz kaptanım ve bundan sonra da Zagreb'e inmeliyiz diyor. Artık orada tam olarak ne konuşuluyor bilmiyorum ama hani büyük bir olasılıkla böyle kalibrede bir adam sen sus filan da demiş olabilir veya yok canım ben yaptım hesabı işte en büyük sorun da orada. FMS'de 1.6 tonla ineceğimizi gösteriyor Viyana'ya diyor. Viyana cepte sen hiç merak etme sen iniş takımlarını indir kaldır diyeceğim ama zaten inmiş durumda onlar. Ha ha ha böyle bir espri yapalım demiş olabilir. İşte burada CRM'in maalesef ortadan kalktığı bir ekip çalışması olarak karar verilmediği bir noktaya geliyoruz. Aradan zaman geçiyor. Diyorlar ki ondan sonra eğer Viyana olmazsa Graz var. O da Avusturya'da. Avusturya'daki Graz'a ineriz. Ondan sonra Viyana'ya ineriz. Olmazsa diyorlar Bakıyorlar ki gaza inmek için yine de yakıtları olacak ama FMS'in verdiği yakıt değerleri sizin gerçek değerleriniz de aynı değil. İnişten Viyana'ya yaklaşık 12 kilometre kala maalesef uçağın iki motoru da duruyor. Bundan önce tabii yakıt azaldı diye uyarı geliyor uçaktan size. Bu konuda da herhangi bir endişesi yok kaptanın. Çünkü diyor ki Viyana'ya ineceğiz, bak burada öyle gösteriyor diyor. Motorlar durduktan sonra First Officer Can Havli ile tabiri caiz bu durumda iki motoru da birden çalıştırmaya çalışıyor. Bunlar tekrardan çalışıyorlar artık yakıt olarak ne kaldıysa depolarda ve en sonunda 2 dakika sonra motorlar tekrar duruyor. Hani size videonun başında demiştim ya, bazen en salakça yapılan hatalar bile sizin şansınızın arttığı noktalar olabilir diye. Bu onlardan bir tanesi. Uçak süzülerek Viyana havaalanının 3-5 numaralı pistine iniyor. Ama inmeye çalışırken maalesef pistten 600 metre daha beride kaldığı için önce oradaki toprak zemine iniyor. Arkasından bu toprak zemin çok yumuşak olduğu için sol iniş takımı kırılıyor. Ve bunun sonucunda da uçak sol motorunun üzerinde kaymaya devam ediyor. Uçak belli bir süre kaydıktan sonra 90 derece açıyla geliyor, bir taksi yolunun kenarında duruyor. Tabii burada en büyük şans olayı hiçbir yolcunun ölmemesi, yangın çıkmaması. Zaten yangın nasıl çıksın ki? Bütün yakıtı almışlar, yakmışlar. Ondan sonra zaten yangın çıkması için hiçbir kalmış yakıt da yok. İşte oradaki yaptıkları salaklık, uçağın yakıtının tamamen köküne kadar bitirmeleri burada yangın çıkmasını engelliyor. İlk başta kazanın ardından verilen gazete haberlerinde, televizyon haberlerinde yolcular acil durumdan kurtaran kaptan olarak Wolfgang kardeşimize metiyeler düzülüyor ama ondan sonra olayın iç yüzü ortaya çıktığı zaman Wolfgang Anya'yı, Konya'yı anlıyor maalesef. Kazadan 6 ay sonra havayolundan büyük bir olasılıkla bence sen istifa et Wolfgang, yani biz seni atmayalım diye istifa ediyor. Ve 2004 yılında da Hanover'deki eyalet mahkemesi onu 6 ay hapis cezasına çarptırıyor. Arkadaki 180 yolcunun hayatını tehlikeye atmak nedeniyle. Hapis cezasını hapse girmiyor, geriye bırakılıyor. Ondan sonra da herhalde emekli olmuştur. Kendisine içkiye falan vermiştir diye düşünüyorum belki ama gerçekten de o gün çok deneyimli bir pilotla çok deneyimsiz bir pilot arasında CRM ilişkisine ders olacak bir olay yaşanıyor. Bu olayda en büyük güzel taraf ise bu yolculardan sadece 20'sinin sadece tahliye sırasında ufak tefek yaralanmalarla ayrılmaları. Çok fazla aslında insanın yaralanıp hatta bazılarının ölebileceği bir kaza bu şekilde atlatılmış oluyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra başka böyle ilginç kaza videoları da sizlerle beraber olacak. Bu videoyu beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki bir sonraki Kaptan Baha videosundan haberiniz olsun. 100 bine çok yaklaştık. Hadi birazcık daha arkadan ittirelim, abone olalım ve 100 bine ulaşalım. Bambaşka Kaptan Baha videolarında ve unutmayın podcastlerinde de görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın ve her şeyden önemlisi havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.